Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi üstadımızdan okumalar programındayız. Yine bugün merhum üstadın İslam Kahramanları isimli eserinden okumuş olacağız inşallah. Teberrüken de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytinin, ashab-ı kiram hazretinin, sadat-ı kiram efendilerimizin, cümle şehitlerimizin ruhlarına, milletimizin, ümmetimizin selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdinassırâtal-müstakîm. Sırâtal-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Aziz dinleyenlerim, yine bugün bir İslam kahramanından, bir Müslüman gaziden başlamış oluyoruz. Seyyid Battal Gazi. Ömrünü Bizanslarla savaşmakla geçiren bu İslam kahramanı, gazilerin önderi oluşunun yanında dinine çok bağlı olması diğer bir yönüdür. Battal Gazi, bunların yanı sıra yenilmezliği, cömertliği ve yardımseverliğinden dolayı nesilden nesile söylene gelmiş, atı ve kılıncı ile de zihinlerde yer etmiş bir kahramandır. Türk İslam tarihinde cihat ruhunu yaşatan bir kahraman haline gelmiş, üstün haller sahibi bir kimsedir. Bu yüzden de hayatı bir destan haline gelmiştir. Çeşitli kaynaklara göre miladi 742-743 yılında şehit olmuştur. Kabri Eskişehir'in Seyyid Gazi kazasındadır. Mesleme Hazretleri'nin komutasındaki ordu ile 715 senesinde İstanbul'a geldi. Bu yaşlılığına rağmen Anadolu'da İslamiyet uğrunda canla başla savaşması, İslam ruhuna bürünerek onunla şekillenmesi, hayatının destanlaşmasına sebep olmuş ve Anadolu Türklüğünün yanında bütün İslam dünyasına Seyyid Gazi destanını kazandırmış, böylece Türk İslam tarihi içinde müessir bir yer tutmuştur. Şahıs olarak destanının yanında Türk halk şiirine de geniş bir şekilde konu teşkil etmiştir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dahi onun makamını ziyaret ettiği söylenmektedir yine. Ve Sultan Baybars, Memlüklerin 4. Sultanı. Asıl adı Seyfettin olup 1223 yılında Kıpçak ülkesinde doğdu. Memlüklerin Kıpçak ülkesine akınları esnasında esir düştü. Affedilince de Kahire'ye geldi. Ve burada hükümdarın Bahri ünvanını taşıyan hizmetkarlar arasında vazifeye başladı. Kuvvetli bir genç olan Baybars, zeka ve kabiliyeti ile az zamanda Dimyat'ı zapt etti. Mansur'a kadar ilerleyen ve Mısır'ın istilası peşinde koşan Fransız kralı Saint Louis, Mansur'da büyük bir hezimete uğratıldı ve ordusuyla beraber Memluklulara esir düştü. Baybars'ın bu savaşın kazanılmasında büyük rolü oldu. Sultan Kutuz devrinde Moğollar Suriye'yi işgal etmişlerdi. Kutuz kuvvetleri de bir ordu hazırladı. Ayn Calut Muharebesi'nin ki tarihi 1260'tır, Moğollar kanlı bir mağlubiyete uğrayarak geri çekilmeye mecbur oldular. Bu arada Sultan Kudud'un devlet idaresinde sert ve şiddetli bir yol izlemesi düşmanlarının çoğalmasına sebep oldu. Neticede Sultan Kudüs 1260 yılı sonunda bir suikasta uğrayarak öldürülünce Memlük kabile emirleri Baybars'ı sultan olarak tanıdılar. Hükümdar olduğu zaman ilk yaptığı iş Kudüs'ün halktan topladığı ağır vergileri kaldırmak oldu. Böyle olunca Kahire halkı coşkun bir sevinçle Baybars'ı karşıladı. Kendisini Melikül Mücahit unvanıyla sultan ilan etmeye kalkışan Sancar'ı 1216 yılında yaptığı bir savaşta kolayca mağlup ve esir ederek Kahire zindanına aldırdı Sultan Baybars. Bu sırada Memlükler için başta Moğollar olmak üzere kuzeyde Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, güneyde Nubyalılar ve batıda Berberiler devamlı bir tehlike arz etmekteydiler. 1265-1266 yıllarında Suriye'ye iki sefer düzenleyerek Kayseriye, Arsuf ve Sis şehirlerini ele geçirdi Baybars. 1270 yılında İsmaililer üzerine yürüyerek onları Mısır devletine vergi vermeye mecbur etti. Moğollara karşı birçok zafer kazanan Sultan Baybars, 1277'de Elbistan civarındaki Moğol kuvvetlerini bozguna uğrattıysa da bunlar Moğolların sadece birkaç müfrezesiydi. Moğollar memleketlerinden hayli uzakta bulunan Baybars'tan intikam almak için müdafaasız Türk halkından binlercesini öldürdüler. Anadolu'da Türklere gösterdikleri zulüm ve baskıyı da artırdılar. Bu sırada Antakya Loli ile Şam'a dönen Baybars, orada aniden hastalanarak 1277 yılında 14 gün süren dizanteri neticesinde vefat etti. Hayatının en verimli bir devresinde, saltanatının en parlak ve kudretli bir zamanında ölen Baybars, Ortaçağ İslam Türk tarihinin en büyük simalarından biridir. Maddi manevi birçok hususiyetlere sahip müstesna bir insandı. Çok güçlü bir vücuda, sağlam bir iradeye, benzeri görülmemiş bir cesarete, parlak bir zekaya sahipti. En önemli ve cesur hareketlerinde bile daima ihtiyatlı hareket eder, en küçük bir tedbiri bile almakta ihmalkarlık göstermezdi. Harplerin en tehlikeli anlarında bir nefer gibi ön saflarda çarpışır, en büyük tehlikelerden çekinmezdi. Dinine çok bağlı bir Müslümandı. Gerek bir şahıs olarak, gerek hükümdar olarak dinin emirlerine uymaya çok dikkatliydi. Din alimlerine karşı saygı ve hürmet gösterirdi. Ehli sünnet mezhebine mensup olan halkın hizmetlerini görmek için ayrı ayrı kadıların başına kadı-ül kudatlar yani kadıların kadısını tayin usulünü de ilk önce Baybars koymuştu. Medrese, imaret, hastane gibi hayır müesseseleri kurarak İslam büyüklerinin ve eski mücahit kahramanların türbelerini tamir ettirdi. Yabancı devlet adamlarına karşı izlediği siyasetle Müslüman tüccarların serbest ticaret yapmalarını temin etmişti. Çok önemli bir durum olmadıkça örfi vergilere de baş vurmazdı Sultan Baybars. Mükemmel bir posta teşkilatı kurarak ülkesindeki haberleşmeyi en iyi şekilde temin etmiştir. Ayrıca geniş bir casus teşkilatı kurmuş, casusları kontrol eden casuslar kullanmıştı. Devrin her türlü kara ve deniz harp mühimmatının yapımına büyük ehemmiyet vermiş, tersaneler kurdurmuştu. Harp ganimetlerinin hepsini askerlere dağıtırdı. Askerlerin gönlünü alan büyük kumandan ve büyük bir devlet adamıydı. Sultan Baybars. Ve tekrar Osmanlı tarihine dönüyoruz. Orhan Gazi rahmetullahi aleyh. Osmanlı padişahlarının ikincisidir. Sultan Osman Gazi'nin oğludur. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Orhan Gazi küçük yaştan itibaren bir nizam ve intizamla istikbalin beyi olarak yetiştirilmesine gayret edildi. Dedesi Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip feyiz aldı. Babasının arkadaşları arasında silah talimleriyle yetişti. Gazilerin gazalarını meşhur İslam mücahitlerinin evliya ve alimlerin menkıbelerini dinledi. Devrinin silahlarını maharetle kullanmasını öğrendi. Küçük yaştan itibaren devletin teşkilatlanmasında lazım olan tecrübelere sahip oldu. Gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla olan muharebelere katıldı Orhan Gazi. Gösterdiği muvaffakiyetlerde babasının ve gazilerin takdirini kazandı. Orhan Gazi hayatı müddetince zaferden zafere ulaşmıştır. Pelakanon zaferini kazanınca diğer fetihler de birbirini takip etmişti. İznik Kalesi'nin kumandanı Pelakanon muharebesinin neticesini öğrenince o da çar naçer Osmanlıların adaletine sığınarak teslim oldu. Kaleyi alan Orhan Gazi, ahaliden arzu edenlerin eşyalarıyla birlikte gitmelerine müsaade etti. İsteyenlerin cizye vermek şartıyla adet ve ananelerini muhafaza edebileceklerini ilan etti. Kuşatmada beyleri ölen kadınların kısmı azamı Müslüman olarak Osmanlılarla evlendiler. İznik fetholunduktan sonra imar edilerek devletin geçici merkezi haline getirildi. İslami eserlerle süslendi. İznik'in en büyük kilisesini cami haline getirip cuma namazını orada kıldı Orhan Gazi. İznik'in fethinden sonra İzmit kuşatması şiddetlendi. Fetihlere devam eden Orhan Gazi 1331'de Taraklı, Mudurna, Göynük kasabasını Osmanlı topraklarına kattı. 1333'te Gemlik, 1336'da Kirmaslı, Mihalıç, Ulubat kasabaları fethedildi. 1337'de İzmit teslim oldu. İzmit'in fethiyle Kocaeli Yarımadası'nın tamamı Osmanlıların eline geçti. Daha sonra Hereke, Yalova, Armutlu'nun da fethedilmesiyle devletin hududu Boğaz sahiline kadar dayandı. Bizans'ın Osmanlı aleyhindeki faaliyetlerine karşılık Orhan Gazi de fetih harekatını artırdı. Süleyman Paşa 1357'de Biga'da topladığı bir orduyu Güney Marmara kıyısındaki Kemer Limanı'ndan gemilerle karşıya naklederek Bolayır'ı ele geçirdi. Trakya'da bu son fetihlere kardeşi Murat Bey ile beraber devam eden Süleyman Paşa, 1359 senesinde bir av takibi sırasında düşerek 43 yaşında vefat etmesi üzerine Rumeli fethine Gazi Murat Bey tayin edildi. Oğlunun vefatına çok üzülen Orhan Gazi, rahatsızlanarak vefat etti. Vasiyet ettiği Bursa'daki Gümüş Kümbe'de defnedildi. Şahsiyeti yeni nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim, selim olup son derecede merhametliydi. Kolay kolay kızmaz, kızınca da kızdığını belli etmezdi. Askerlerini ve tebaasını kendisinden fazla korurdu Orhan Gazi. Muharebelerde zayiat durumuna çok dikkat ederdi. Çok adildi. Dini bütün bir Müslüman olup ülkede İslam hukukunu tereddütsüz tatbik ederdi. Orhan Gazi'nin İslam ahlakına hayran olup adaletine gıpta eden Hristiyanlar kendi soylarındaki ve dinlerindeki hanedanlarının yerine Osmanlı idaresini tercih ederlerdi. İyi teşkilatçı, cesur kumandan olduğu gibi iyi bir idareciydi. İlme, alimlere, gönül sultanı manevi şahsiyetlere çok hürmetkardı. Alimlerin sohbetinde bulunup her hususu onlarla istişare ederdi. İmar ve iskan siyasetine önem verip fethedilen yerlerde Türk-İslam nüfusu yerleştirirdi. Osmanlı ülkesinin nüfuzunu artırıp devleti müesseseleştirdi Orhan Gazi. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den kalan 4800 kilometre karelik devleti 16000 kilometre kareye, yani 3-3,5 misline çıkarmış, bunun için de 43 yıl uğraşmıştı. Orhan Gazi ise 38 yılda devleti 95.000 kilometre kareye, yani babasının bıraktığının 6 misline çıkarmıştı. 1362'ye doğru devlet şu toprakları içine alıyordu. Bugünkü Bilecik, Bursa, Balıkesir, Marmara adaları da dahil, Sakarya, Kocaeli, Bolu vilayetinin tamamı, Biga, İmroz ve Bozca adı hariç Çanakkale vilayeti, Çifteler, Eskişehir vilayeti, İstanbul vilayetinin adalar ve Boğaz'da birkaç köy hariç Asya toprakları, Edirne'nin Keşan, İpsala, Kırklareli'nin Lüleburgaz kazaları, Tekirdağ vilayeti, Ankara'nın Merkez, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Haymana, Polatlı kazaları, Manisa'nın da Soma, Kırkağaç, Kütahya'nın Domaniç, İzmir'in Bergama, Dikili ve Kınık kazaları ve Orhan Gazi'nin vasiyeti. Oğul, saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya Hazreti Süleyman'a kalmamıştır. Unutma ki dünya saltanatı geçicidir. Lakin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine mazhariyet için bu fırsatı iyi değerlendir. Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan ebedi saadeti feda etmeye değmediğini görebilirsin. Oğul, Rumeli fethini tamamla. Konstantiniyye'yi, yani İstanbul'u ya fethet yahut fethe hazırla. Civardaki Türk beyleriyle mesele çıkarmamaya çalış. Ahali her ne kadar bizi istese de başlarında bulunan beyler beyliklerinden geçme taraftarı gözükmez. Daha bir zaman idare edecekler. Lakin sonunda olmuş meyve gibi avucuna düşeceklerdir. Anadolu'da gayle çıkmazsa Rumeli işini rahat halledersin. Bu yüzden Anadolu'nun sessizliğini bozmamaya gayret et. Cennet mekan babam Osman Gazi Han, Söğüt ve Domaniç'ten ibaret bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği hanlığa, sultanlığa ikmal ettik. Sen daha büyüğünü yapacaksın inşallah. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira İlahi Kerimetullah azmi iki kıtaya sığmayacak kadar yüce bir azimdir. Selçuklu'nun varisi biz olduğumuz gibi Roma'nın varisi de biziz. Oğul, Kur'an-ı Kerim'in hükmünden ayrılma. Adaletle hükmet. Gazileri gözet. Dine hizmet edenlere hizmeti şeref say. Fakirleri doyur. Zalimleri cezalandırmakta asla tereddüt gösterme. Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli bile olsa geciken adalet bir nevi zulümdür. Oğul, biz bu yolun sonuna geldik. Sen daha başındasın. Cenab-ı Mevla saltanatını mübarek eylesin. Evet, Orhan Gazi de babası Osman Gazi'den aldığı emaneti evladına tevdi ederken ona böyle manevi bir mesuliyet yüklüyor. Gerçekten hem fikrini, hem ruhunu, hem kalbini inşa edici, gelecek nesillere kalacak çok güzel nasihatlarla o devlet emanetini evladına teslim ediyor. Yüce Rabbimiz bizlere bu emanetleri gerçekten böyle büyük bir ruhla teslim eden ecdadımıza layık bir hayat yaşamaya ve o emanetleri de korumaya bizleri muvaffak eylesin efendim.